Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde Mülk suresine geldik elhamdülillah. Kur'an-ı Azimüşşan'ın son iki cüzü diye ifade edebileceğimiz bir bölümün başlangıcı Mülk suresi. Rabbimiz kelam-ı ilahiyi gönlümüzün gıdası eylesin inşallah. Hayatımızın rehberi, kılavuzu kılsın. Bizim hem zahirimizi hem batınımızı, hem görünen hayatımızı hem görünmeyen manevi cihetimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın Yüce Rabbimiz. Usulümüz öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün 1. ayetten 12. ayete kadar, yani Mülk suresinin ilk sayfasını okuyalım ve anlamaya çalışalım.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerimiz, Mülk suresinin 1. ayetinden 12. ayetine kadar tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Hicretten önce 30 ayetten oluşmaktadır. Mülk suresi denilmesinin sebebi, ilk ayette geçen bir şeye malik olma, bir şeyin üzerinde hükümran olma anlamındaki mülk kelimesinden almıştır. Esasen birçok kaynakta Suretül Mülk diye geçer. Yani Mülk Suresi diye. Fakat zaman zaman Suretü Tebareke, yani Tebareke Suresi şeklinde de isimlendirilir. Yine bu sure kendisini okuyanları kabir azabından koruduğu yönündeki bir hadis-i şeriften hareketle Vakiye, yani koruyucu sure, Münciye, kurtarıcı sure, Mania, engelleyici sure, Mücadile, kişinin adeta kendisini koruma adına mücadele veren sure gibi isimlerle de anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bu sureyle başlayan bu cüzüne genelde bizim ülkemizde de Tebareke cüzü denir. Yani 29. cüz. Musaf tertibine göre, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamasına göre 67. sure, nüzul sırasına göre ise 77. suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı surelerle ilgili onların faziletine dair bir takım haberlerde vermiştir ümmetine. Bu sureyle ilgili olarak da buyururlar ki Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure vardır ki okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı bağışlanır. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir. Yine bir başka hadiste Mülk suresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır. İnsanı kabir azabından kurtarır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendi hayatında da haberlerde geldiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sureyi okumadan gece istirahatine çekilmezlermiş. Bu sebeple bizim halkımızda da birçok mümin kardeşimiz bu sünnetle amel eder ve her gece Mülk suresini okumadan yatmamaya gayret eder. Cenab-ı Hak bu güzelliklerle hepimizi buluştursun. İlahi kelamla gözümüz, gönlümüz, kulağımız, hayatımız ne kadar buluşursa bu elbette o kadar nurlu bir hayata, tertemiz bir hayata, korunmuş bir hayata erdirilmiş oluruz biiznillahü teala. Efendim bu girişten sonra şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk. Ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şeye kadirdir. Evet. Tebârekellezî biyedihil mülk. Mülkü elinde tutan ne yücedir, ne mübarektir, ne azametlidir, ne kudretlidir. Bereketi bitip tükenmek bilmeyen ne yüce bir kaynaktır demektir. Tebârekellezî biyedihil mülk. Efendim tebâreke kelimesi tabi Arapçada bereket kelimesiyle o kökten gelen bir ifade. Daha çok bir şeydeki yüceliği, azameti, bolluğu, hayır ve hasenatın çokluğunu, iyiliklerin çokluğunu, her türlü güzelliklerin kaynağı olmayı da ifade eder. Bu kelime tebareke dendiği zaman mübalağa ifade eder. Ne yücedir diye ifade etmemizin sebebi o. Ne mübarektir, ne yücedir, ne azametlidir, kudreti ne yücedir demek. Aslında zaten ayetin devamı bu kelimeyi bize açıklıyor gibi. O bütün mülkü, yani bütün saltanatı, bütün hükümranlığı, bütün yönetimi elinde bulunduran ne yücedir. Düşünün bugün işte birkaç milyar paraya sahip olan ne büyük adam diyorsunuz. Ama şu varlık aleminde ne var ne yok, hepsinin sahibi ve hepsinin üzerinde tasarrufta bulunabilen gücün, kudretin yüceliğine bir sınır çizebilir misiniz? İşte bu tebareke ifadesi aslında sınırsız yüceliğin, sınırsız azametin, kemalin, olgunluğun bir ifadesidir. Tebârekellezî biyedihil mülk. Bütün mülkü elinde tutan, mülk burada saltanat, hükümranlık, tasarrufta bulunmak demek. Elinde tutan ne yücedir. Ve zaten ayetin sonu da ve hu alâ kulli şeyin kadîr. O her bir şeye gücü yetendir, kudreti yetendir. Onun aciz kaldığı hiçbir şey yoktur diye bitiyor. Ayetin sonu da böyle bitiyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi buradaki mülk kelimesi aslında Allah'ın geniş, sınırsız bir mevcudatın maliki olduğu. Yani maliki hem sahibi hem de üzerinde tasarrufta bulunma gücü, kudreti elinde bulan, saltanatı kendinde olan demektir. Biyedihi derken bu mecazi bir ifadedir. Yani elinde tutan derken haşa Cenab-ı Hakk'ı bir cisme benzetemeyiz. Dolayısıyla Allah'ın elinden maksat burada, bu şekildeki ifadeden maksat gücü kudreti altında olan demek, tasarrufu altında olan demek. Nitekim bu Türkçemizde de vardır. İşte şu ülkeyi elinde tutan adam dersiniz mesela. Valiyi göstererek dersiniz ki şu şahıs işte şehri elinde tutan bu dersiniz. Sanki o elinde mi tutuyor? Hayır. Ya onun üzerinde hükümran olan, hükmü geçen demektir. Burada da böyle. Bütün varlık alemini elinde tutan, yani onun gerek sahibiyet noktasında, gerekse hükümranlık noktasında onun üzerinde tasarrufta bulunabilen demektir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. İşte bu bütün mülkü saltanatı elinde tutan o yüce zat, ölümü ve hayatı yaratandır. Bunları da hanginiz en güzel bir iş ortaya koyacak, bir davranış ortaya koyacak, bir amel ortaya koyacak, bunu göstermek, bunun başta kişinin kendisi olmak üzere herkes tarafından bir şekilde ortaya çıksın, görülsün için yaratandır. Yani ölümün ve hayatın yaratıcısı odur. Ve ölümü ve hayatı yaratması bir sınav içindir. لِيَبْلُوَكُمْ Yani sizi imtihan ediyor, sınıyor, deniyor. Bakalım hanginiz en güzeli ortaya koyacak? En güzel ürünü, en güzel fiili, davranışı, her şeyde bunu genişletebilirsiniz bu hususu. Bilgi alanıysa en güzel o alanda bilgiye hanginiz ulaşacak? Bir davranış alanıysa en güzel davranışı kim ortaya koyacak? En ince edebi kim gösterebilecek? Bu bir ortaya çıksın. Elbette Cenab-ı Hak kullarının geçmişini, anını ve geleceğini bilir. Ama kul kendisi de görsün kendisini. Alemde ona şahitler de olsun. İnsanlar birbirine şahit olur. Melekler şahit olur. Efendim, bu şahitlik de önemli. Çünkü yarın kıyamet gününde karşılık verilecek ve kişi itiraz edemeyecek bir şahitlikle de karşı karşıya kalacak. Öyleyse niye yaratıldık? Bu ölüm niye var? Yeniden diriliş niye var? Neden biz bir hiçken var olduk? Var olduk madem niye yok olacağız? Yok olduk diyelim, öldük. Niye dirileceğiz? Bütün bunların cevabını vermiş oluyor bu ayet-i kerime. Buradaki ölüm ve hayattan kasıt, alimler derler ki ölüm bildiğimiz insanın şu alemde yaşadıktan sonra hayatının sonlanması. Peki hayat nedir burada o zaman? Ahiret hayatı olabilir mi? Evet, yeniden diriliş anlamında yeni bir hayatla, ki ebedi bir hayatla diriltileceğiz. O hayat da olur. O zaman mana öleceksiniz ve diriltileceksiniz ve siz en güzeli ortaya çıksın için bunlar gerçekleşecek manasına gelir. Ancak alimlerimizin bir kısmı derler ki buradaki hayattan kasıt ahiret hayatından ziyade dünyadaki hayatımızdır. Çünkü imtihan, madem imtihan için, madem en güzeli ortaya koymak için diye bir gerekçe bildiriliyor. O zaman ahiret amel yurdu değil. Orası artık hesap yurdu ve amellerin karşılığının alınacağı yurt, ahiret yurdu. Dünya yurdu ise bir amel ve davranışların sergilendiği bir alem, imtihan alemi. Darul bela, darul iptila da denir. Yani imtihan alemi. Öyleyse buradaki hayattan maksat sizi şu an yaşatıyor o Allah ve bir gün öldürecek de. Peki niye yaşatıyor, niye öldürecek? Bu hayat niye yaratıldı, bu varlık niye var? İşte bakalım en güzeli hanginiz ortaya koyacak? O alemlerin Rabbi böyle dilemiş. Olmamızı, var olmamızı dilemiş. ve var olmuşuz. İyi ki var olmuşuz elhamdülillah. Varoluş aslında büyük bir nimettir. Her ne kadar kimi insan zaman zaman değişik sebeplerle keşke hiç yaratılmasaydım noktasına da gelirse de bu nadirdir. Nadirdir. Genel itibariyle bütün alemdeki insanlık var olduğu için iyi ki varız, iyi ki yaratıldık diye buna sevinir. Yani şöyle bir şey düşünemiyorsunuz. Böyle bir alem var olacaktı ve siz hiç esameniz okunmayacaktı. Böyle bir şeye insan vicdanı çok böyle evet diyemiyor. Hiçbir zaman olmayacaksınız. Böyle bir yokluğu, ademe mahkumiyeti öyle diyelim. Yokluğa mahkumiyeti vicdanınız çok kolay kabullenemez. Öldükten sonra da artık bir daha var olmayacağız. Artık bir alem var olacak ama senin esamen okunmayacak. Buna da insan vicdanı evet diyemez. Bu sebeple dine inanmayan, ahirete inanmayan kişiler ölümü akıllarına getirmek istemezler. Ama müminler elhamdülillah hepimiz öldükten sonra yeniden dirileceğimize inandığımız için bu sorularımızın hepsi cevaplanmıştır, cevaplanıyor. Alem niçin yaratıldı? Bunun bir cevabı var. İslam'ın verdiği, Kur'an'ın verdiği. Ölüm niye var? Bunun bir cevabı var. Diriliş niye var? Bunun bir cevabı var. Bütün sorularımızın cevabını bu anlamda Kur'an-ı Azimüşşan'da buluyoruz. Bütün mesele Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıp buradaki verilen bilgilerin hepsinin hakikat olduğunu kalben kabullenmek. O kabullendikten sonra hayatınızın her safhası anlam kazanır. Aksi halde hayatınıza anlam veremezsiniz. Evet, bir kısmı alimler buradaki ölümden maksat biraz önce ifade ettiğim gibi hayatın, şu dünya hayatının sonundaki ölümü kastedilmiştir bu ayette derler. O zaman niye ölüm önce zikredildi? Şunun için derler. Bir sonuçta bir imtihan vurgusu var. Bu imtihan vurgusunu insanların öz nefislerinde, içlerinde daha uyandırıcı bir etki oluşsun diye Allah önce ölümü zikreder. Aslında şöyle de diyebiliriz. Sonuç önemlidir. Her şeyde sonuç önemlidir. Bazen iyi başlarsınız, sonuç kötü biter. Halbuki sonuç iyi biterse daha güzeldir her zaman. Bu yönüyle sona bakarak insanın hayatını, davranışlarını değerlendirmesi çok daha önemli olduğu için şöyle bile diyebiliriz. En güzel ameller işleyeceksiniz, ortaya koyacaksınız ve bu ölünce de işe yarayacak adeta. Ölünce de işe yarayacak, yaraması lazım. Ölünce sıfırlanan, işe yaramayan, gelgeç işler, boş işler hayata büyük bir anlam katmaz. Bunun için ölüm vurgusu önce yapılmıştır der bazı müfessirlerimiz. Halakal mevte vel hayate. Bir de tabii ölüm dediğimizde yeni bir hayatın adeta giriş kapısı olduğu için ve esas hayat da ahiret hayatı olduğu için esas hayatın başlangıcına öncelikli olarak dikkat çekilmiş. Şu geçici hayatın da imtihan süresi olarak bize lütfedildiğine işaret edilmiştir. Bu şekilde ölüm önce zikredilmiş, hayat sonra zikredilmiş denilebilir elbette. Burada bir konunun daha altını çizelim. En güzel ameli hanginiz ortaya koyacak? En güzel kulluğu, en güzel davranış modellerini. Burada birbirimizle kıyaslanarak en güzeli bir yarış havası içerisinde yapmak da elbette kastedilmiş olabilir. Ama şu da olabilir. Kişi de kendisiyle de aynı zamanda sürekli yarışacak. Bugün yaptığı en güzeli belki yarınki bilgi seviyesine göre güzel noktasına düşmüş olabilir. Yarınki bilgi bugünkü en güzeli daha güzel hale getirmeye yarar. Bu yönüyle aslında en güzelin üst sınırı yoktur diyebiliriz. Her bir amelde. Bugün güzel Allah size güzel bir namaz kılmayı nasip etti diyelim. En güzel bir şekilde kıldınız diyelim. Ama yarın yeni bir şuur hali lütfeder Yüce Rabbimiz. O şuur hali bugünkü namazı sizin hasen seviyesine düşürür. Yani güzel seviyesine düşürür. Güzel bir namaz olur. En güzelini o en güzel şuur haliyle yeniden tadarsınız. Bu yönüyle sürekli iyileşme, sürekli daha güzeli arama, sürekli daha yükseğe çıkma, terakki ve tekamül anlamında da sürekli gelişme için Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hedeftir diyebiliriz bu. Kişiden kişiye bu en güzel değişebileceği gibi kişinin kendisi için de her an için en güzel değişebilir. Öyleyse kalbi insanın bir radara dönüşecek. Yapıp ettiği her işte en güzeli sürekli tarayıp duracak, arayıp duracak. Bir cümleyi bugün şu şekilde ifade etti diyelim. Bu güzeldi ya da en güzeldi ama daha güzeli olabilir mi diye arayış devam edecek. Hemen her konuda. Ve huvel azizul gafur. O Allah azizdir. Yani galiptir, asla mağlup olmaz. O çok değerlidir, yüce değere sahiptir. Kıymetlerin en yücesidir, kemal noktadadır ve izzet sahibidir, şeref sahibidir. Ve gafurdur, bağışlayıcıdır. Ya sanki şöyle de diyebiliriz, eğer siz en güzel amelleri işlemeye devam ederseniz, o aziz olan Allah size izzet verecektir dünyada ve ahirette. Yani siz en güzele talip olun, asla kaybeden olmayacaksınız. Mağlup olmayacaksınız. Değeriniz düşmeyecek demektir. Ve huvel aziz, o azizdir çünkü. El gafur bir de bağışlayıcıdır. Evet, bunun da anlamı çok önemli burada. Her ne kadar siz en güzeli yapmaya çalışsanız da yine de kusurdan efendim tamamen kurtulamayacaksınız. Yine eksikleriniz olacak. Fakat endişelenmeyin. Siz bu niyette olduktan sonra Allah sizin o kusurlarınızı da bağışlayacak. Önemli olan siz en güzeli yapmaya çalışın. Hakikaten böyle kısacık bir cümle ama Yüce Rabbimiz ne büyük adeta mesajlar, ne derin mesajlar veriyor. Yine bu ayetten çıkabilecek mesajlardan bir kısmı da şunlar. Ölüm ve hayat Allah'tandır. Yani yaşatan da O, öldüren de O'dur. Öyleyse bu noktada kendinize başka başka ilahlar edinmeyin. Hayatı da ölümü de madem ki Allah yaratıyor, o zaman hayatın da hakkını olabildiğince vermeye çalışın. Ölümünüz de güzel olsun. Ve kimse eceli gelmedikçe ölmeyecektir. Çünkü Cenab-ı Hak ne zaman öleceğimizin de takdirini O yapmıştır. Nasıl bir hayat süreceğimizin de planlaması alemlerin Rabbi tarafından yapılmıştır. O zaman hayatı ve ölümü başka başka şeylere bağlamanın bir anlamı yok. Olabildiğince elbette Allah'ın verdiği akıl, bilgi, imkan, fırsat, her neyse, tedbir, bunların hepsini çalıştırabilirsiniz, çalıştırmalısınız. Fakat sonuçlarına razı olma bakımından kendinize nispet etmeyeceksiniz. İşte şöyle yapsaydım öldüydüm, ölecektim, şöyle yaptığım için yaşıyorum falan değil. Allah sizi yaşatıyor. Ölüm geldiyse de inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Şuuru olsun sizde. İkincisi bu ayetten demek ki maksatsız, hedefsiz, başıboş yaratılmadığımızı anlamış oluyoruz. Bu hayatın bir imtihan süresi olduğunu anlamış oluyoruz. Bir de Cenab-ı Hak tabii onun razı olacağı bir ameli biz arayacağız. Bunun için bize bilgiye ihtiyaç var. Allah hangi yapacağımız işten razı olur, hoşnut olur, hangisinden olmaz? Bunu da iki tane ölçeğimiz var. Bir, Cenab-ı Hak ayetler göndermiş. Bu ayetlerde efendim nelerin güzel, nelerin kötü olduğu açıklanmış. Peygamberler vasıtasıyla açıklanmış. Bir de Allah bize akıl vermiş. Aklımızı çalıştıracağız. Maruf olan, güzel olan, iyi olan, makbul olacağını umduğumuz amelleri yapacağız. Akl-i selime ve şer-i şerife uygun iş ortaya koyacağız. Onlarla çelişen iş ortaya koymayacağız ki güzel bir amel ortaya koymuş olalım. Nefsani arzularımızla kendi kafamıza göre, keyfimize göre oluşturduğumuz işler çoğu zaman isabetli olmayabilir. Evet, daha sonra şunu da anlıyoruz bu ayetten. Cenab-ı Hak bir imtihan buyurduğuna göre imtihanı yapan odur ve imtihanın sonucuna göre biz bir takım dereceler alacağız. O dereceler ya cezayı gerektirecek ya mükafatı gerektirecek. Bunu verecek olan da Allah'tır. Gerçekten ayetler üzerine yoğunlaştığınız zaman size birçok pencere açmış oluyorlar. Üçüncü ayeti okuyalım. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü de bir bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Cenab-ı Hak insana şimdi bir ibret sahnesi açıyor. Azamet sahnesi açıyor. Yüce kudretini sergilediği, tecellilerini sergilediği bir adeta canlı bir fotoğraf sunuyor. O diyor yüce olan Allah bu yedi kat göğü yaratandır. Hem de tabaka tabaka birbiriyle uyumlu halinde yaratandır. Bu yedi kat gök neresidir? Hakikaten tabii ayetler bu çerçevede bu haberi veriyor. İnsanoğlu olarak da biz o katmanların hepsini keşfetmiş değiliz. Gözle gördüğümüz tabakalar var elbette. Gözle gördüğümüz bir yıldızlar kümesinin olduğu bir tabaka var. Bu birinci tabaka deniyor. Bu dünya seması deniyor. Ondan sonra da belki hani bir takım teleskoplarla ve benzeri aletlerle görülen yıldızlar kümesi var. Bu tabakalar nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu bilmiyoruz. Bu sadece haber veriliyor bize. Biz de Rabbimizin bu haberine iman ediyoruz. Fakat haber verdiğine göre insanoğlu bir gün bu tabakaları keşfedecek. Ama bugün, ama yarın bilemeyiz. Birinci tabakaya bile ulaşmış değiliz henüz. Cenab-ı Hakk'ın azametinin, yüceliğinin, kudretinin, ilminin, sınırsızlığının ne kadar olduğunu var kıyas et. Efendim, anca Subhanallah, Barakallah diyebilir insanoğlu. Hakikaten Allah'ım seni tenzih ederiz. Senin şanın ne yücedir. Ya Rabbi sen ne mübarek, ne yüce bir zatsın. Anca bunu söyleyebiliriz. Çünkü insan kendini bile keşfetmekten aciz bir varlığız. İnsan olarak böyleyiz. En yakın dünyamızı bile ne kadarını keşfettik. Dünyanın her tarafını gezen dolaşan bir insan bile ne kadarını keşfedebiliyor. Bir dağa çıktım diyor, o dağı gördün ama dağın içini gördün mü? Göremedin. Ne var? Hangi şey ne işe yarıyor? Bilgimiz yok gibi bir şey aslında. Bize düşen hakikaten bir taraftan araştıracağız elbette. Kainatı keşfetmeye çalışacağız, varlığı keşfetmeye çalışacağız. Keşfettikçe şükredeceğiz ve keşfedemediğimiz o yücelikleri hissedince de yine tesbih edeceğiz Cenab-ı Hakk'ı. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala diyeceğiz. Senin şanın ne yücedir Allah'ım diyeceğiz. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin diyeceğiz. İşte Rabbimiz kendi azametini göstermek için o diyor yedi kat tabaka tabaka gökleri yaratandır. Rahman'ın yarattığında bir düzensizlik göremezsin. Müthiş bir nizam var. Gözünü çevir de bir bak diyor. Bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misin? Sonra tekrar ثُمَّرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Bir daha bak, bir daha bak. يَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيَوْ وَهُ حَس۪يرٌ Göz diyor, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir. Başını sürekli çevir, bak bakalım. Gözünle bak, teleskopla bak, neyle bakarsan bak. Bir eksiklik, bir kusur bulabilecek misin? Şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğin bir nokta var mı? Bir bak bakalım. Bu ayetlerden yola çıkan bazı alimler derler ki, alemde nizam delili, yani Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta kurduğu nizam, ölçü, Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, azametine, varlığına en büyük delillerden birisidir der. Bu Allah'ın varlığının ispatı bağlamında kitaplarımızda nizam delili olarak geçer. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. En yakın gök diyor. Onu kandillerle donattık. Kandil dediği yıldızlarla donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Evet. Bu en yakın dünya seması, göğü yıldızlarla donattık buyurduğuna göre. Demek ki yıldızların en azından gözle görülen gözle görülen kısmı en yakın sema. Birinci kat gök diyelim. Bunlardan en yakınına bile neredeyse ulaşamadık. Henüz daha. İşte Ay'a gitti insanoğlu diyelim. Merkür'e nasıl efendim insan olarak henüz tam gidilmedi ama bir takım efendim çalışmalar var. Oraya da uzay araçlarından gönderildiği ifade ediliyor. Fakat milyarlar içerisinde daha siz 1-2 hadi 3 bile yok neredeyse. 3 bile yok. Böyle bir alemin içindeyiz. Ve Cenab-ı Hak bir tavan da adeta şu yeryüzünün bir tavanı olarak kandillerle, ışıklarla süsledik diyor sizin için. Ve onları diyor şeytanlar için taşlar kıldık. Burada şeytanlar için taşlar meselesi ne demek? Şeytanlara meteorlar atıldığı veya yıldızlardan kopan meteorların şeytanları vurmak için atılıp sonra dünyaya düştüğü anlamına gelmez bu. Bazen böyle de anlaşılabilecek tarzda zahiri anlamlar, ayetin zahiri anlamından böyle çıkarımlarda bulunan alimler de var. Ancak ille böyle anlama gelmez. Şimdi Yüce Rabbimizin haber verdiği bir konu daha var. Daha önceden şeytanların meleği âlâ dediğimiz yüksek melekler grubunun kendi aralarındaki konuşmalarına kulak kabarttıkları, dinledikleri, hatta katıldıkları vakiymiş, gerçekleşiyormuş. Ama daha sonra Yüce Rabbimiz bunu yasaklamış. Özellikle Kur'an'ın inişinden sonra. Her ne zaman diyor birisi, o şeytanlardan birisi kulak kabartacak olsa hemen yakıcı bir ateş onu takip eder. Ve onu orada adeta yok eder. Bu yakıcı ateşin ille hani o meteorun kuyruklu yıldız gibi adeta atmosfere girince yanarken yanarak böyle bir ışık hüzmesi göstermesini bir şeytanı taşlamak olarak algılamak gerekmiyor. Olabilir mi bilemiyoruz. Belki de olabilir. Fakat bugün çok sayıda farklı farklı ışıklardan bahsediliyor. Alfa ışınları, gama ışınları deniyor. Başka ışınlar deniyor. Lazer ışıkları var, başka ışıklar var. Hakikaten bu ışık da farklı bir madde. Onunla da bugün silahlar yapılıyor mesela. Birçok silahlar yapılıyor. Bugün insan vücudunda bile işte ışınla tedavi diyoruz. Bir takım böbreğinizdeki taşı kırıyor mesela. Işınla kırabiliyor. Daha farklı tedavi olabiliyor. Bu yönüyle Cenab-ı Hak o yıldızlardan bir takım, belki bütün yıldızlar da olabilir, bazıları da olabilir. Bir takım Yüce Rabbimizin gönderdiği ışıklar, ışınlar veya daha farklı bizim bugün isimlendiremediğimiz farklı şekillerde şeytanlara yönelik bir taşlama söz konusu olabilmektedir. Yani onları engelleme maksatlı olarak böyle bir adeta koruma duvarı diyelim. Koruma duvarından bahsediliyor. Bunun mahiyetini bilmiyoruz. Hakikaten bizim için şu an müteşabih. Yani anlamı çok açık değil. Fakat alemlerin Rabbi bize bunu bu şekilde haber verdiğine göre mahiyetini bugün bilmiyoruz. Yarın bu keşfedilir. Onu da bilemeyiz. Yani dün bilinmeyen nice şeyler bugün biliniyor. Bugün bilinmeyen nice şeyler belki yarın bilinecek. Alemlerin Rabbi bize bir kısmının sadece işaretini veriyor. O işaretler bir gün ne anlama geldiğini belki insanlık tarihi bunu çözecek, bunu bulacak, bilecek. Bu yönüyle özellikle rucumelle şeyatin ifadesinde şöyle de bir telmih var diyorlar alimlerimiz. Mekke müşrikleri, kahinlerin bir takım hani gayipten haber verdikleri, onlara cinlerin bir şeyler getirdiği tarzında inançlar taşıyorlar müşrikler. Cenab-ı Hak da onların aslında bir şey bilmediklerini, onların hakikat namına bir kaynaktan bilgi alma şanslarının olmadığını ifade için de Mekke döneminde nazil olan bu ayette o kapının o kahinlere, benzeri kimselere kapalı olduğunu bildirmek için burada böyle bir ifadede bulunmuştur diyen alimlerimiz de var. olabilir. Doğrusu bunlar yadırganacak manalar değil. Bu meteor diye bilinen hadise nedir? İşte insanoğlu bunun hakkında da henüz tam kesin bir bilgiye sahip değil. Fakat şimdiye kadar meteorların incelenmesi sonucunda insanların elde ettiği bilgi şu kadardır. En muteber bilim adamlarının öne sürdüğü faraziye göre meteor yıldızların infilak etmeleri sonucunda onlardan kopan parçadır. Yıldızlar da kimisi oluşum sürecinde yıldızlar, kimisi artık devri bitmiş ölüm adeta kabrine giriyor. Kara deliklere giren yıldızlar var. O aşamada yıldızların oluşum safhasında bir şekilde parçaların uzay boşluğuna fırlatılması neticesinde bunlar uzayda dolaşırlar ve zaman zaman yeryüzünün çekim dairesi içine girdiklerinde süratle orada bir kimi havada adeta un ufak olur atmosfere girerken bir yanma hadisesi meydana gelir, bir ışık oluşur. Kimisi yere kadar zaman zaman düştüğü de olur. Bazı meteor taşlarının düştüğünü de biliyoruz. Bu şekilde izahlar yapılıyor ama her geçen gün bu izahlar değişiyor tabii. Bilmiyoruz bu konuda hakikaten nihai bilgi nedir, en son bilgi nedir? Bu konuyla ilgili çok fazla bir bilgimizin olduğunu söyleyemeyiz. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Oraya atıldıklarında cehennemin onları yutmak için adeta homurtularla nasıl içine doğru efendim nefes alıp uğuldaya uğuldaya kaynadığını onlar işitirler. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Burada şehik kelimesi aslında merkep sesi anlamına kullanılan bir kelime Arapçada. Demek ki o an bazı alimler diyorlar ki burada cehennemin sesinden maksat cehennemliklerin sesidir. Oraya atıldıkça tabii ne haykırışlar ne ızdıraplı imdat çığlıkları vardır. Onlar oraya atıldıklarında diyor onun sesini işitirler. Bir de bazen şöyle olur tabii. Cehennem daha çok ateş olarak da Kur'an-ı Kerim'de hep öyle anlatıldığı için ateş çok güçlü yanarsa onun da bir sesi var. Dehşet bir ses. Bazen bu yanardağların o patlama anındaki o homurtuları var adeta. O sesler var. Cehennem de demek ki o kaynama esnasında farklı bir ses de çıkarıyor. Yani dolayısıyla buradaki ses hem cehennemin sesi hem de cehennemliklerin sesi olabilir diye izahlar yapılmış müfessirlerimiz tarafından. İşte her ne zaman diyor kafirler, Rablerini inkar edenler oraya bırakıldıklarında, atıldıklarında onlar o kaynama esnasındaki o sesi işitirler. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Kullama ulgiye fiha fevcun saalehum hazanetuha elem yetikum nezir. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacak. Tekadu temayyizu min el gayz. Adeta o kadar öfkelenmiş ki kime karşı? İnkarcılara karşı. Neredeyse çatlayacak, patlayacak diyor Cenab-ı Hak. Her ne zaman oraya bir topluluk fevç demek grup grup cehenneme atılışlar olacak. Allah'a sığınırız. Oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Ya ne işiniz var burada şimdi? Nasıl düştünüz buraya? Size daha önce bir uyarıcı gelmedi mi? Böyle bir cehennemin olacağına dair bir bilgi ulaşmadı mı size? Galu bela. Onlar diyecek ki elbette ulaştı. Elbette ulaştı. Kadica ena neziyorum. Evet bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebne ama biz yalanladık. Hayır böyle bir şey olamaz dedik. Ve kulna dedik ki ma nezzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmiş olamaz. Yani sen Allah bize böyle vahiy gönderdi diyorsun. Böyle bir şey olamaz dedik. Yalanladık diyor. İn entüm illa fi dalalin kebir. Hatta şöyle de dedik. Ya siz apaçık bir sapıklık içindesiniz. Büyük bir sapkınlık içindesiniz. Yani Allah bir şey indirmiş olamaz dedik. Siz ve size inananlar. Böyle kafanıza göre aklınıza geleni konuşuyorsunuz. Böyle bir şey olmuş olamaz dedik. Aslında bu uyarıcı geldi. diyecekler o gün diyor. Ve kalu ve arkasından yine kendi kendilerine de konuşmaya devam edecekler. Lev künnâ nesme'u ev nâkilu mâ künnâ fî ashâbis sâir. Eğer uyarılara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık diyecekler. Yani biz eğer o sese kulak verseydik, o peygamberin sesine kulak verseydik ya da ya bir aklımızı çalıştırsaydık. Burada hakikaten bir şeye kulak vermek, ciddiye almak aklın çalışması için de önemli olduğu için. Çünkü oradan bir veri gelecek. O bilgi yani. O bilgiye göre akıl yeniden bir değerlendirme yapacak. Biz aklımızı bile çalıştırsaydık aslında böyle kötü bir durumda yine olmazdık. Niye olmazdınız? Çünkü aklınızı tam çalıştırsaydık bu alimlerin bir yaratıcısı olmalı. Biz ona iman ettik noktasına kadar da gelebilirdik. Fakat ne elçileri dinledik ne de aklımızı çalıştırdık. İkisini de yapmadık. Olmayınca işte akıbetimiz bu oldu. O soruya verdikleri cevap bu. Fa'terafu bi zenbihim fesuhqan li ashabis sa'ir. İşte böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. Yani suç bizim diyecekler. Öyleyse o cehennemlikler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Fesuhqan li ashabis sa'ir. Helak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Bu yakıcı ateşin yaranı. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gayb lehum mağfiratu ve ecrun kebîr. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim iki tarafa da yer verir bu beyanlarında. İşte inkarcıların durumu bu. İman edenlerin durumu bu. Evet, onlar da görmemişlerdi. Allah'ı görmemişlerdi. Ahireti görmemişlerdi. Cenneti cehennemi görmemişlerdi. Görmedikleri halde o sadık olan, dost doğru olan Nebi'ye, peygambere iman et, tasdik etmişlerdi. İşte onlar tasdik ettiler ya, görmedikleri halde Rablerine iman ettiler ya, bu cennet ve cehennemin olacağına dair bir imanları vardı ya, işte onlar için bir bağışlanma vardır. Elbette onların da kusurları olmuştur dünyadayken. Her şeyi dört dörtlük yapamamışlardır. Eksikleri vardır ama niyetleri iyiydi onların. Çünkü onlar Rablerine karşı bir haşyet, saygı ve korku hissediyorlardı. Allah'ın azabından, gazabından korkuyorlardı. İçlerinde bir ürperti vardı onların. O ürperti zaten onların büyük günahlar işlemlerinin önüne geçti. Ama ufak ufak sürçmeleri olmadı değil, oldu. Fakat onları da alemlerin Rabbi bağışlayacak. Lehum mağfiratun. Onlar için bağışlanma var. O haşyet duyanlar için bağışlanma var. Sadece bağışlama mı? Hayır. Aynı zamanda ve ecrun kebir, çok büyük bir ücret var adeta, ödül var. Çok büyük bir karşılık var. Cennet var. Cennet nimetleri var. İnşallah cemali ilahiyi müşahede etmek var. Var var. Alimlerin Rabbinden cennetini niyaz ediyoruz, isteriz. Cehenneminden de ona sığınırız efendim. 12. ayeti böylece bitirmiş olduk Mülk Suresinin. İnşallah bir sonraki dersimizde, programımızda 13. ayetten devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.